6. ayrım, sayfa 48. Çağlayan'ı oluşturan derenin kenarına gelmişti. Bulunduğu yer Çağlayan'ın tabanından en az 100 kulaç yukarıdaydı. Etraf yemyeşil çayır otları ve rengarenk çiçeklerle süslü bir ovayı andırıyordu. Yaklaşık 4 fersah ileride sivri yapraklı ağaçlarla kaplı karanlık dağlar başlıyordu. Burası bir bakıma Elbruz'un doğu uzantısı sayılırdı. Dere kenarında bir süre oturup dinlendikten sonra kalkıp giderken bir ses duydu. Doğrulup etrafı dikkatle dinledi. Ses Çağlayan'ın tabanından geliyordu. Kayalardan birinin arkasına saklanarak aşağıya doğru baktı. Bulunduğu yerden her şey çok net görünüyordu. 100'er kişilik 3 süvari bölüğü, 150 kişilik bir esir grubunu önlerine katmış götürüyorlardı. Askerler atlı, esirler ise yayandı. Meçhul derviş kafileye bakarken esir alanların Moğol öncüleri, esir edilenlerin ise Çarıkçı obasının savaşçıları olduğunu anlayınca heyecanlandı. İster istemez bak şu işe sözcükleri döküldü dudaklarından. Çarıkçı obasını çok iyi tanıyordu. Boybey'i Baran Koca'yı aradı gözleri. Çok dikkat etmesine rağmen onu göremedi. Bu civarda Moğollara kafa tutacak tek aşiret Çarıkçı aşiretiydi. Beyleri Baran Koca cesur ve yiğit biriydi. Tek bir kusuru vardı. Kızdığı zaman kendini kontrol edemiyordu. Anlaşılan o ki Moğol yasalarını dinlememiş ve öfkesine yenilmişti. Kafile ağır ağır ilerlerken arkadan küçük bir grubun geldiğini gördü. Dönüp dikkatli bakınca elleri arkalarından bağlanmış 10 yaşlı erkek, 20 kadın ve 30 çocuktan oluşan küçük bir kafilenin 10 koruma eşliğinde geldiğini gördü. Büyük kafile ile aralarındaki mesafe yaklaşık çeyrek fersah kadardı. Yaşlı, çocuk ve kadın oldukları için geride kalmışlardı. Esir nizamında bunlar olağan şeylerdi. Kervanın izlediği yol doğruca Suğdağ'a çıkardı. Moğolların savaşarak girdikleri yerlerde direnenlerin hepsini kılıçtan geçirmelerine rağmen Çarıkçı aşiretine dokunmamaları onları Moğol savaş hukukunun dışında tuttuklarını gösteriyordu. Birileri esirlerin satışından gelecek paranın önemine onları inandırmış olmalıydı. Bu birisi de kesin Rostov'du. Kıvrak zekasıyla Moğol soylularını ikna etmiş gibiydi. Eğer her şeyi düşündüğü gibi ise esirler Rostov'un gemileriyle İskenderiye'ye götürülecekti. Suriye ve Mısır'da esir talebi çok yüksekti. Rostov'u hatırlayınca şeytan herif diye kendi kendine mırıldanırken birden o kadar çok şaşırdı ki ne diyeceğini bilemedi. Kadınların arasında Baran Koca'nın kızı Cangül Hatun'u görmüştü. Bir hüzün dalgası kapladı yüreğini. Baran Koca da Cangül de yaşadıklarını hak etmiyorlardı. Gönlünde Çarıkçı obasının özel bir önemi vardı. Çarıkçıyı özel kılan da ne obanın yiğitliği ne Baran Koca'nın cesaretiydi. Cangül Hatun'un gök mavisi yakıcı gözleri ve güneş sarısı saçlarıydı. Bu fena alemde fena olmayan tek şey onlardı. Elleri arkadan bağlı olan Cangül'ü görünce gözleri uzaklarda bir noktaya takılıp kaldı. Hayal alemine dalıp 3 yıl geriye gitti. Mazi gözlerinin önünde uçuk gölgeler gibi yeniden canlanmıştı. Söz vaktine çeker derler. Şimdiki gibi yaz yeni başlamıştı. 12 kişilik bir derviş grubuyla Kuça'dan geliyordu. Görklü suyunun üzerindeki kanlı köprüyü geçerken Kirman Selçuklularına ait kalabalık bir muhafız birliğinin saldırısına uğramışlardı. Savaşmaktan başka çareleri yoktu. Hemen kılıçlarını çekip kendilerini savunmaya başladılar. Mücadele çok zorluydu. Gırtlak gırtlağa akşama kadar savaştılar. Düşman çok kalabalıktı. Arkadaşlarının hepsi ölmüş, kendisi de kolundan ve bacağından yaralanmıştı. Fakat yarası ağır değildi. Rastladığı bir ata binerek hızla oradan uzaklaştı. Hava karanlık olduğu için peşindekileri kolayca atlatmayı başardı. Saatlerce at koşturup atı çatlayacak duruma gelmişti. Atını durdurup çevresine bakındı. Bir bağ evinin yakınında bulunuyordu. Yorgunluktan ve kan kaybından adım atacak hali kalmamıştı. Yine de attan inerek bitkin bir şekilde bağ evine doğru yürürken güçlü bir elin koluna girdiğini fark etti. Bu Baran Koca'dan başkası değildi. Baran Koca onu kendi çadırına götürdü. Yaralarını tımar etip karnını doyurduktan sonra o gece rahat bir uyku çekti. Ertesi gün uyandığında kendini oldukça dinç hissediyordu. Yattığı yerden doğrulup kalkmak isterken bir genç kız elinde yemek tepsisiyle içeri girdi. Gülümseyerek, "Ben Baran Koca'nın kızı Cangül. Bakıyorum iyileşmişsiniz. Hemen kalkmayın. Daha bir süre yatmanız gerek." dedi. Cangül'ü görünce dervişte ne açlık kaldı ne de susuzluk. O güne kadar bey otaklarında, han sofralarında ve şah saraylarında çok güzel hanımlar ve kızlar görmüştü. Fakat hiçbirinde Cangül'ün çekiciliği yoktu. Gözleri yalnız mavi değil, mavinin bin çeşidini yansıtıyordu. Beline kadar dökülen saçlarında sarının her çeşidini görmek mümkündü. İnsanın içini ısıtan, büyüleyici bir sesi vardı. Onun yanında insan yalnız dünyayı değil, kendini bile unuturdu. Merhameti sınırsızdı. Akıl dersen derya gibiydi. Hani kadın erkeğini vezir de eder, rezil de derler ya, işte Cangül erkeğini bırakın vezir etmeyi, onu yıldızlara taşıyacak bir anka kuşuydu. Çarıkçı obasında tam 3 ay kaldı. Daha önce 3 ayın bu kadar kısa sürdüğüne hiç tanık olmamıştı. Aslında geldiğinin haftasında gidebilecek durumdaydı. Ama gitmeye bir türlü ayağı varmıyordu. Oysa sorumlulukları büyüktü ve kendisini bekleyen işler dağ gibi birikmişti. Baran Koca'yı da, Cangül'ü de, obalarını da çok sevmişti. Onları kendi ailesi gibi görüyordu. Ona bir saniye gibi gelen 3 ayda Cangül ile samimiyeti ilerlemiş, aralarında kalbi bir yakınlık başlamıştı. Keşke hasta olup birkaç gün daha kalsam diye düşünmeden edemiyordu. Gitmeden bir gün önce sayabanın altında otururken Cangül yanına gelmişti. Dudaklarında gizemli bir gülümseme vardı. "Söylemeyi düşündüklerini neden söylemek istemiyorsun?" diye sordu dervişe. Gerçekten de bir şeyler söylemek istiyordu. Ama yeri ve zamanını bir türlü belirleyemiyordu. Bu soğukkanlı bilge, cesur ve ölümcül dervişi, Cangül'ün etkileyici gözleri büyülemişti sanki. "Düşündüğüm, fakat söylemek istediğim bir sözüm olduğundan emin misin?" diye sordu Cangül'e. Cangül güven verici bir sesle, "Kesinlikle," diye cevap verdi dervişe. Derviş bilgeydi, hazır cevaptı ama karşısındakinin de ondan geri kalır yanı yoktu. Bir süre birbirlerine bakarak sessiz kaldılar. Derviş küçük bir çocuk gibiydi. Yüzü kızarmıştı. Bütün cesaretini toplayarak "Konuşmama izin veriyor musun?" dedi. Cangül o büyüleyici güzel sesiyle "İzni yanlış yerden istiyorsun." dedi. "Yanlış yerden mi?" "Evet, ben senden istemem gerektiğini düşünmüştüm." "Yanlış düşünmüşsün." "Peki kimden istemem gerekiyor?" "Kalbinden." Derviş Cangül'ün aşkı muhabbetten yana çok mesafe kat ettiğini anlamıştı. "Kalbim bende değil ki isteyeyim," dedi Cangül'e. "Kimde olduğunu düşünüyorsun?" "Sizde olduğundan eminim," diye cevap verdi derviş. Cangül bilge bir gülümsemeyle "Ne zamandan beri bende olduğunu düşünüyorsun?" dedi. Derviş hiç düşünmeden "Galübeladan," diye cevap verdi. Bu sözler Cangül'ün hoşuna gitmişti. Sonunda İzin çıktı, buyurun sizi dinliyorum deyince derviş önüne bakıp uzun uzun düşündükten sonra bir gün obanıza tekrar gelmek istiyorum dedi. İlahi derviş, bunu söylemek o kadar zor mu? Dedi Cangül gülümseyerek. Zor olan gelmemi söylemek değil, geliş nedenimi söylemektir. Ne bekliyorsun? Allah'ın emrini ve peygamberin kavlini söylemek için geleceğim diyerek söylemek istediğini bir çırpıda söyledi. Genç kız güzel gözlerini ona dikip "Allah'ın emri ve peygamberin kavli başım üstünedir. Fakat Türkmen yolunu da gözetmek gerek." dedi. Dervişin ayağı yerden kesilmişti. Mutluluktan ne diyeceğini bilemiyordu. Evlilik teklif etmiş, kabul edilmişti. Bundan güzel ne olabilirdi? Cangül'ün gözlerine bakarak "Türkmenin yoluna da, obasına da merhaba." dedikten sonra "Senin aşkın yapmam gerekenler için bana güç verecek. Beni bekle. Ahdım ahd olsun geleceğim." diyerek oturduğu yerden kalktı. Baran Koca'ya uğradı, ona veda ettikten sonra atının yularından tutup çitlere doğru ilerledi. Cangül de kendisini uğurlamak için yola kadar gelmişti. Dervişe yaklaşarak sessizce "Bekleyeceğim, ahdım ahd olsun." dedi. Bu sözler şeyhi yıldızlara taşımaya yetti. Atına binerek obadan rüzgar gibi ayrıldı. Kirmanilere karşı verdiği savaşı kaybetmişti ama Cangül'ün kalbini kazanmıştı, bu da az şey değildi. Fakat kaderin garip cilvesine bakın ki Çarıkçı obası baskına uğramış, Allah ve peygamberi tanık göstererek kavilleştiği kız Moğollara esir düşmüştü. Oysa esaret ona hiç yakışmıyordu. Ne yapıp edip onu kurtarmalıydı. Bulunduğu yeri dikkatle inceledi. Küçük kafilenin 10 korumasını halledebilirdi. Fakat bunu gören büyük kafilenin korumaları hemen geri döneceklerdi. Sayıları çok kalabalık olduğu için onlarla baş etmek zordu. Tam karşılarında bulunan kuzulu kayalıklarda saklanacak mağaralar ve doğal labirentler çoktu. Ayrıca Hasan Sabbah döneminde bu kayalıkların bazı yerlerine gizli yollar ve dehlizler yapılmıştı. Hepsinin de yerini biliyordu. Eğer oraya kadar yetişebilirse, Moğol ordularının tamamı da gelse kendilerini bulamazdı. Bunun için biraz beklemesi gerekiyordu. Küçük kafile de çok değil, yaklaşık 200 kulaç sonra Kuzulu Kayalığın önünden geçecekti. Bu fırsatı değerlendirmesi gerekiyordu. Hemen Çağlayan'ın solundaki Çatal Kayalığın yanına geldi. Burası derin bir uçurumdu. Daha önce Çatal Kayalara bağladığı kalın halat aşağı kadar iniyordu. Uçurumu oluşturan kayalar sağa doğru oldukça eğikti. Bu nedenle aşağıdan yukarı çıkmak zor ama yukarıdan aşağı inmek kolaydı. Birkaç kez asılıp halatın sağlamlığını kontrol ettikten sonra elleri ve ayaklarıyla halatı kavrayarak çok geçmeden aşağı indi. Bu arada küçük kafile de kuzuluğa yaklaşmaktaydı. Kayaları siper alıp koşarak kafileden önce kuzuluğa yetişti. İri bir kayanın arkasına siper alıp beklemeye başladı. Kafile ise tam istediği yere gelmişti. Hemen saklandığı yerden çıkarak ağır ağır onlara yaklaşmaya başladı. Korumaların tamamı 10 kişiydi. 5'i önde, 5'i arkada bulunuyordu. Dervişi görünce Cangül o kadar şaşırdı ki ne söyleyeceğini bilemedi. Derviş gülümseyerek "Sana geleceğimi söylemiştim," dedi. Cangül'ün gözleri parlamış, dudaklarında nazik bir gülümseme belirmişti. "Doğrusu zamanlamana söz yok derviş," dedi. Muhafızlar şaşırmışlardı. En önde, başında boğa boynuzlu miğfer bulunan, vahşi bakışlı çatık kaşlı koruma, uzun beyaz saçlı, beyaz kaftanlı dervişe şaşkın şaşkın bakarak "Nereden çıktın sen?" diye bağırdı. Derviş son derece sakindi. Siper aldığı büyük kayalığı eliyle gösterip "Onun arkasından," dedi. Adam öfkeliydi. Çok kızdığı belli oluyordu. Sesini yükselterek "Kimsin sen?" diye bağırdı. Derviş soğukkanlılığını koruyordu. "Senin gibi garip bir Adem," diye karşılık verdi. Kumandan tuhaf giysili bu silahsız adamın kaçağın teki olduğunu düşünüp biraz gevşedi. "Ya, demek benim gibi garip bir Adem'sin." "Evet." "Ama bildiğin bir şey var." "Neymiş o?" "Ben garip bir Adem değilim. Muzaffer Moğol ordusunun bir kumandanıyım. Bu nedenle kendini bana benzetme," dedikten sonra eliyle esirleri işaret ederek "Sen de onlardansın," dedi. Derviş tok bir sesle "Onlardan olmakla gurur duyarım," dedi. Kumandan belli etmemesine rağmen kızmıştı. Yanaklarındaki tiklerin artması bunu gösteriyordu. Eliyle Cangül'ü işaret ederek "Onu tanıyor musun?" diye sordu. Derviş hiç düşünmeden "O benim dünya ahiret sözlümdür. Şimdi onu ve diğerlerini bırakmanı istiyorum senden," dedi. "Ya bırakmazsam?" "O zaman beni kızdırırsın." "Ya, demek kızarsın," dedi kumandan alaycı bir dille. "Evet, öyle." Kumandan dikkatle dervişe baktı. Şarlatan dese pek benzemiyordu. Deli dese soğukkanlı ve akıllı laflar eden bir deliyle hiç karşılaşmamıştı. Atını dervişe yaklaştırdı. "Kılıcı bile olmayan biri için dilin çok uzun değil mi senin? Silahımın olmadığını da nereden çıkardın?" "Göremiyorum ama." "Benim yerime sen taşıyorsun. Biraz sonra alacağım. Eğer yaşamak istiyorsan hemen toz olun buradan." Kumandan kızmıştı. Yanındaki diğer korumalara "Şu edepsize 40 sopa vurduktan sonra diğerlerinin yanına bağlayın," dedi. Adam sözünü yeni bitirmişti ki derviş herkesi şaşırtan bir hareket yaptı. Bulunduğu yerden bir puma çevikliğiyle kendisine en yakın iki Moğol atlısının üzerine sıçrayarak onları yere devirdi ve kılıçlarını alarak seri bir darbeyle her ikisini de cansız olarak yere serdi. Hareketlerini öylesine hızlıydı ki kılıçlarını çeken diğer iki süvarinin saldırmasına bile fırsat vermeden elindeki kılıçları mızrak gibi fırlatarak onları da düşürdü. Böylece göz açıp kapayıncaya kadar Kafilenin önünde giden 5 süvariden 4'ü saf dışı olurken diğeri okuna davrandı. Fakat daha yayını germeden dervişin çizmesinde sakladığı bıçağı çekmesiyle fırlatması bir oldu. Süvari olduğu yerde yığılıp kaldı. Kafilenin arkasındaki süvariler şaşırmışlardı. Neler olduğunu bile anlayamadan derviş 5 arkadaşlarını öldürmüştü. Hemen 5'i birlikte kılıçlarını çekip ileri atıldılar. Fakat bu kez inanılmaz bir şey oldu. Dervişin ağzından çıkan uzun bir alev kümesine dayanamayan süvarilerden 3'ü atlarından yere yuvarlandı. At kişnemeleri ve insan çığlıkları birbirlerine karışmıştı. Diğer 2 süvari şimdiye kadar böyle bir şey görmemişlerdi. Atlarını ileri sürüp kaçarken derviş çizmesinden çektiği diğer hançerini de fırlatarak süvarilerden birini düşürürken diğeri kılıcı elinde olduğu halde imdat diye bağırarak büyük kafileye doğru olanca hızla kaçmaya başladı. Ortalık cehennem gibiydi. 10 korumanın biri kaçmış, 6'sı ölmüş, 3'ü ise ağır yanıklar içinde yarı baygın yatıyordu. Kaçan süvarinin bağırarak durumu diğerlerine bildirmesi üzerine kafileden ayrılan 2 bölük geri dönerek 4 nala olay yerine doğru ilerlemeye başladı. Derviş ellerini çözdüğü esirlerle birlikte hızla kuzuluğa doğru kaçıyordu. Kayalıklarla aralarındaki mesafe 20 adımdan azdı. Çok geçmeden eni boyu ve yüksekliği 100 kulacı bulan, odadan çok büyükçe bir tandıra benzeyen üstü açık bir alana geldiler. Burası gerçekten ilginç bir yerdi. Duvarlar düzdü. Yukarı tırmanmak mümkün değildi. Esirler yağmurdan kaçarken doluya tutulduklarını düşünüyorlardı. Tuzağa benzeyen bu yerde hepsi Moğol kılıcı altında can verecekti. Derviş ise son derece sakindi. Cangül endişeli görünüyordu. "Umarım ne yaptığını biliyorsun," dedi dervişe. Derviş oldukça rahattı. Çevresindekilere dönüp "Merak etmeyin, her şey yolundadır. Hepiniz sağ duvara yaklaşın," dedi. Esirler korku ve endişe içinde sağa yanaşırken derviş "Buralarda bir yerde anahtar olacak. Geçen ay koymuştum," diyerek çizmesinden çıkardığı bir hançerle duvarın bir adım kadar önündeki toprağı kazdı. Oradakilerin şaşkın bakışları altında yaklaşık 2 kulaç boyunda çelik bir çubuk çıkardı. Daha sonra çıkardığı çubuğu duvardaki bir çıkıntıya sokup aşağı doğru bastırınca oradakilerin hayret dolu bakışları altında taş yana kaydı. Duvarda bir adım yüksekliğinde ve 2 adım eninde bir delik açıldı. Dervişin "Çabuk olun, herkes içeri girsin," demesiyle birlikte esirlerin hepsi içeri girdi. Bu arada Moğol birlikleri de gelmek üzereydi. Derviş elindeki çubuğun yardımıyla taşı yerine getirerek deliği yeniden kapadı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 57.